Fuat hesap görürken elini cebine soktu. Sigarasını çıkardı, yaktı. Kadın, hani terk etmiştin dedi. O paketin tersiyle alnını silerek belli olmaz diye cevap verdi. Ve yine o önde, kadın arkada kapıdan çıktılar. Yağmurda kayboldular. Mümtaz burnunda en adi cinsinden bir tuvalet suyu kokusu olduğu yerden onlara baktı. Karşı pencereler yağmurun altında yeni bir raksa başlamışlar. Her şeyi içine alan bir dönüşle bir ölümün arkasından etrafa gülümseyerek dönüyorlardı. Deminden beri yaptığı tahminler doğruydu. Bu Suat'tı. Nurhan'a kablet tarihten beri aşık olan Suat. Mümtaz onunla göz göze gelmek korkusu içinde yüzüne doğru dürüst ancak bir an bakabildim. Fakat bütün bu tesadüfleri hazırlayan talih bu anın da ayrı bir keşif olmasını istemişti. Filhakika onun baktığı anda Suat ellerini ovuşturarak bu patırtıyı da atlattık der gibi hafiften kendi kendine gülüyordu. Bu gülüş Mümtaz'ı günler boyunca düşündürdü. Çünkü genç adam burada insan iradesinin hatta şuurlu hayatın dışına çıkmak lazım geldiğini anlamıştı. Bu gülüş bir yaratılışın gizli gülüşüydü. Suat istediği kadar zeki bir adam kötü bir vaziyetten kurtulmasını bilir diye kendisini övsün, beğensin, soğukkanlı olduğunu söylesin. Bu gülüş ve onun hayvani memnuniyeti her kürkçü dükkanında derisini gördüğümüz halde yine zeki olmakta devam eden hikayenin telkisinden daha aptal, daha şuursuz. Fakat aynı cinsten bir sevki tabii ifşa ediyordu. Ve bu sevki tabii yalnız kendisine hitap edeni bir cevap olarak yaratılmışı seçtiği için daima üstün ve muvaffak görünecekti. Hayır, bu sevki tabii etrafında tabiat üstü sırların kaynaştığı o müzlim cazibelerden avını hangi göklerde olursa olsun yakalayan ve oracıkta tüy tüy, kemik kemik dağıtan muhteşem ve zalim iştahlardan değildi. Burada hiçbir masal iyiye, güzele, büyüye doğru hiçbir büyük kanatlanma yoktu. Mağlubiyeti kabul ediş tarzı da gösteriyordu ki karşısındaki kadın da aynı cinstendi. Beraberce güreşmişler, o yenilmişti. Yarın ayrılacaklar, herkes yoluna gidecek. O izdivaç hülyaları peşinde. Suat ruhunda vehmettiği avareliği başka fütuhatlarda unutmak hevesinde. Başka başka tesadüfleri ve imkanları yoklayacaklar. Sonra bir gün yine karşılaşacaklar. Geçmiş hayallerin, korkuların arasından tekrar birbirleriyle birleşecekler. Üst üste tepinecekler. Tekrar belki doktora gidecekler. Oluşun gecesinde henüz gözleri yumulu bir çocuk daha güneşi görmeden şehrin nahamlarına atılacak. Ve sonuna kadar ölüm ağacının bu hazin meyveleri tam çürüyüp düşene kadar talihlerini böylece yaşayacaklardı. Yerinden kalktı. Hesabını gördü. Sokağa çıktı. Ağır ağır yürüyordu. Deminki baş dönmesi ve bulantı kalmamıştı. Şimdi içinde başka türlü bir azap vardı. Küçük çocuğu düşünüyordu. Yarın ince bir kerpetenle ana rahminden kopacak çocuğu. O da kısa macerasında kendi hayatına girmişti. Yarın ölecekti. Yarın akşam titreyen kanlı bir uzviyet parçası, soyulmuş kurbağaya benzeyen acayip bir şey şehrin nağımlarından birinde yüzecekti. Yarın Heybeliada'daki santral memuru bir zil sesi işitecek. İstanbul'dan bir ses ona sanatoryum diyecek. O elindeki fişi sanatoryum numarasına geçirecek. Hastanede bir konuşma olacak. Suat yatağından kaldırılacak. Alo, alo siz misiniz diyecek. Oldu mu diye soracak. Cevap gelene kadar kaşları bir an çatılacak. Bir an iki haddin arasında bütün uzviyetiyle gidip gelecek. Sonra yüzünün çizgileri yumuşayacak. Alnındaki ter kesilecek. Teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Benden selam söyleyin. Ben sonra gider kendisini görürüm. Evet, yarın akşam doğmamış bir çocuğun başkaları tarafından yaşanacak son macerası buydu. Sonra bir taksi çağrılacak. Sapsarı yüzlü hasta bir kadın, bir akrabanın, bir arkadaşın evine dönecek. Doktorun hizmetçisi aletleri yıkayacak. Küvetler bol su altında geçirilecekti. Alnını sildi. Galatasaray'dan Taksim'e doğru iki tarafa bakmadan yürüyordu. Küçük bir çocuk, doğmamış bir çocuk. Bu da hayatına girmişti. 48 saatten beri hayatı alabildiğine büyüyor, alabildiğine genişliyordu. Daha kim bilir neler, kimler getirecekti. Bütün bunlar hepsi bir kadını sevdiği, onun tarafından sevildiği içindi. İnsan hayatı buydu. Yaşamak, başkaları tarafından muhasara altına alınmak, yavaş yavaş boğulmaktı. Yaşamak. Fakat küçük çocuk Suat'la hizmetçi halli o biçare kadının çocukları yaşamayacaktı. Yarın akşam ölecekti. Bir küçük çocuk kendisinden sadaka istedi. Ayağı, yüzü, gözü, elleri hep çamur içindeydi. O kadar ki sesi bataklıktan çıkıyora benziyordu. Allah rızası için. Mümtaz neredeyse soracaktı. Ne çabuk atıldın çukurdan çıktın. Nasıl böyle büyüdün? Allah rızası için. Eli cebine gitti. Önündeki kir ve çamur yığını bunu görünce biraz daha canlandı. Almak için kımıldanan eli paraya kapandı. Teşekkür etmeden hemen arkasındakine yaklaştı. Allah rızası için diye tekrar yalvardı. Ölecekti. Allah rızası için. Ölecekti yarın akşam. Yine o acayip rotasyon başlamıştı. Her şey etrafında dönüyordu. Bir yıldız süratiyle dönen bir çember gibi dönüyor, döndükçe her şey göçüyor, renk ve şeklini kaybediyordu. Allah rızası için. Bir çocuk ölecekti. Yarın ona telefon etmesi lazımdı. Her şey oldu bitti demesi lazımdı. Bu yaşamaktı. Bütün bunlar yaşamanın içindeydiler. Şu dükkanın vitrindeki mayonezli levrek, yanı başında ince derisi çok donuk cilalar vurulmuş sarı bir teneke gibi tutuşan ve sönmüş gözleri kirli bir çinko parıltısıyla insana bakan tuzlu balık, Mümtaz'ın ayaklarının üstünde yürüyen bu beyaz ceketli lokanta garsonu hepsi hayatın içindeydi. Hepsi çoktan beri bu anı, Suat'ın hayatına girişini bekliyorlarmış gibi birdenbire etrafını almışlardı. Ve yavaş yavaş onu o acayip dönüş içinde daha yakından, daha sıkı şekilde hiçbir kımıldamak imkanı vermeden sıkıyorlardı. Ne yapmalı? Ya Rabbim nasıl kurtulmalı? Birdenbire küçük bir güneş ışığı parladı. Bir ağacın tepesi çok yumuşak, çocuk saçı gibi parlak bir ışıkla renklendi. Mümtaz olduğu yerde durdu. İçinde birdenbire garip bir değişiklik olmuştu. Ne o deminki iğrenme, ne de etrafının tazyiki kalmıştı. Uzun, çok uzun bir uykudan uyanmış gibi etrafına bakıyordu. Tanımadığı bir saadet duygusu ve çok keskin bir hasretle Nuran'ı hatırladı. Gözleri hep o ağacın tepesindeki aydınlıkta, sanki bu ıslak ışık Nuran'a sımsıkı bağlanmış, onun yaşadığı ülkelerden geliyormuş gibi ona baka baka sevgilisini özlüyordu. Hayatında Nuran da vardı ve o mevcut olduğu için öbürleri hayat madalyasının öbür yüzünü dolduran bütün karışık çehreler silinmişti. Fakat içi yine rahat değildi. İki günden beri onu alt üst eden azap dağılmamış, sadece çehresini değiştirmişti. Şimdi içinde Nuran'a karşı garip bir hasret ve onu kaybetmiş olmanın korkusu vardı. Genç kadını asırlardır görmemiş gibi özlüyor, ona karşı kendisinin de layıkıyla bilmediği suçlar işlediğini sanıyordu. Onu kendisine dargın biliyor, peşinden koşmak istiyor, aradaki mesafeyi imkansız derecede büyük buluyor, olduğu yerde çıldırıyordu. Beşiktaş'a geldiği zaman gece başlamıştı. Gök arka tarafından açıktı. Yalnız sabahın beklendiği taraf mosmor bulutlarla kaplıydı. Onların hazırladığı gölgenin içinde son ışıkları alan tepeler, evler ve bahçeler bir büyüden fışkırmış gibi tanınmadık ve anında muhayyileye yapışan hayali çehreler olmuşlardı. Fakat iskele karanlık ve rutubetliydi. Garip bir üşüme, bir nevi nekahat sıtması içinde yukarıya gidecek bir vapur bekledi. Yüzü iskelenin demir parmaklığında, sanki kendisine ait her şeyle bu demir parmaklığı arasından temas ediyormuş gibi karşı sahile, ucunda Nuran'ın bulunduğu yerlere bir talih mahpusu gibi bakıyordu. Mümtaz o anda çocukluğunu ağır hüznüyle dolduran bütün hapishane türkülerini hatırlayabilirdi. Belki de bu hatırlayışla deminden beri kendi gayretiyle bir psikozu, bir nevi isteriyi hazırladığı vehmine düştü. Bu vehimle parmaklıkların önünden çekildi ve iç salondaki tahta sıralardan birine oturdu. Üsküdar önlerinde gece sımsıkıydı. Bu artık ne yazın ne de Eylül ayının her şeyi, bütün kudretleri dışarıda gülen bir çiçek gibi açık gecelerindendi. Birkaç günlük yağmur, vapurun önünden geçtiği yalılarla, denizle, bir gün evveline kadar süren yaz eğlencelerinin, o parlak, tembel ve sedef uğultulu saatlerin arasında aşılmaz bir perde gelmişti. Nurhan bile bu perdenin arkasındaydı ve bu uzaklığın verdiği bir acılıkla, çıldırtıcı bir imkansızlığın içinden gibi kendisine bakıyordu. Her şey orada, bu perdenin arkasındaydı. Bütün ömrü sevdiği, inandığı şeyler, masallar, şarkılar, sevişme saatleri, çılgın gülüşler ve düşünce birleşmeleri, hatta kendisi, Mümtaz bile oradaydı. Sanki yalnız ümitsiz hatırlayış ve müphem idrakten ibaret solgun ve sıtmalı bir gölge dışarıda kalmış, kaldırımlarına taş yerine ilk temasta canlanan, daha evvelki günlere ait hatıralar haline giren ihsaslar döşenmiş, duvarlarından rutubet yerine eski şarkıların nameleri sızan bir dehlize benzeyen, bu gecede eski varlığını araya araya dolaşıyor, teker teker tanıdığı ışıklara biraz ısınmak için sokulmaya çalışıyor, fakat o yaklaştıkça hepsi kapanıyordu. Yalıların inik perdelerinden, lüfer geceleri kendilerini o kadar habersiz avlayan neşeli ışıklardan çok farklı, daha dolgun ve masum ışıklar sızıyor, yol fenerleri daha buğulu yanıyor, bahçeler, korular yaprak ve renklerini kapatmış, büyük çiçekler gibi bir ismin, bir hatırlayışın etrafında çöreklenmiş, gölgeler halinde uzanıyordu. Her şey daha derine, çok içlere kaçmış, oradan çok eski bir hayatın dağılmış izleri, tek başına kaldığı için ferdi hiçbir şeye bağlanmayan mirasları gibi parlıyordu. Tıpkı Nurhan'la beraber gezdiği eski saraydaki büyük mücevherlerin bir vakitler kendilerini taşıyan, onlarla süslenen insanlardan, bütün o beyaz eller, ince düzgün parmaklardan, her arzunun annesi ve aynası göğüs ve boyunlardan, hiçbir şey hatırlatmadan mahfazalarında ve camekanlarında kendi hususi yıldız pırıltıları ile tutuşup parlamaları gibi. Vapur istediği kadar hepsinin önünden adeta teker teker saymak istiyor gibi geçsin ve Mümtaz üzüldüğü köşede yol fenerlerinin altında döne dolaşa denize kadar inen ıssız caddeleri, tahtaları hala ıslak iskeleleri, küçük meydanları, Anadolu kasaba istasyonlarının birkaç petrol lambası altında toplanmış yalnızlıklarını andıran, bir içe çekilişle buğulu camların arkasına çekilmiş yaşayan küçük kahveleri kendi hayatından bir parça gibi seyretsin. Onlar kendi varlıklarında her şeyden uzak bu sonbahar gecesini kurmakla kalıyorlardı. Genç adam ikide bir başka alemde gibi diye kendi kendine söyleniyor. Düne kadar yaşadığı hayatın kendisini bir gecenin nasıl dışına attığına şaşıyor ve sadece böyle bir şey yok değil mi? Ben yanılıyorum. Bana yanıldığımı söyle. Bana her şeyin eskisi gibi, her şeyin yerli yerinde olduğunu söyle demek için Nurhan'ın yanında olmayı istiyordu. İhsan kapıdan girerken haber verdi. Çocukları gördüm. Onlar da gelecekler. Sonra birdenbire büyük kestanenin altındaki hasır koltuklarından birinde ayaklarını bir sandalyeye uzatmış dinlenen Tevfik Bey'e doğru hakiki bir sevinçle gitti. Sizi görmek saadeti. Ceketi, şapkası elindeydi. Hızlı hızlı soluyordu. İhtiyar adam olduğu yerden. İhtiyarlıyorsun İhsan Bey, dedi. Dizlerinin üzerine attığı ince battaniyeyi silkerek ayaklarına topladı. Macide'yi benim hanım kızım diye yanına çağırdı. Macide kumral saçlarını güneşte parlatarak ihtiyar adamın elini öptü. Mümtaz'a ve Nurhan'a birbirinize yakışıyorsunuz der gibi sessizce gülümsedi. İhsan Tevfik Bey'in karşısına oturdu. Mümtaz İhsan'a dikkatle baktı. Çoktan beri onda ihtiyarlama alametleri görünüyordu. Saçları adam akıllı kırlaşmış, hafif bir göbek gövdesini ağırlaştırmıştı. Gözünün altında büyük halkalar vardı. Fakat kolları hala edalı, vücut atletikti. Yüzünden deruni bir kudret ifadesi akıyordu. Hava çok güzel. Allah sizden razı olsun çocuklar. Gözlerini keskin sonbahar ışığına sımsıkı kapayarak yüzünü güneşe doğru uzattı. Sümbül Hanım bize neler hazırladı Mümtaz? Mümtaz gülümseyerek, Sümbül Hanım bugün yardımcı dedi. İkramı Nuran yapıyor. Tevfik Bey kalın sesiyle ilave etti. Benim nezaretim altında. Yüzünden çocukça bir tiryakilik akıyordu. İhsan'ı gördüğüne sevindiği belliydi. Hakikatte dünden beri Nuran'ın bu davetiyle meşguldü. Nuran kendisine Mümtaz'la beraber İhsan'ı davet etmeye karar verdiklerini söyleyince, öyleyse yemeği ben yaparım demişti. Yemek listesini o hazırlamış, malzemeyi o seçmişti. İhsan sevinçli bir oh çekti. Çoktan beri Tevfik Bey'in yemeğini yememişti. Sade yemeği mi ya? Kaç vakittir sesinizi de dinlemedim. Tevfik Bey başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Sonra bahçeyi, kızarmış ağaçları, uzaklarda morlaşan ağaç kütüklerini ve dalları, son çimenleri seyretti. Bir ağrıyı gözüyle bahçe kapısına kadar takip etti. İhtiyar vücudundan garip ve üşümeli bir hayat sıcaklığı geçiyordu. Ses kaldı mı dersin İhsan? Aklı geçmiş mevsimlerde kendisine Bolaheng Tevfik adını verdikleri zamanlardaydı. Kalmıştır, malum ya sizde hazinesi var. Bu Tevfik Bey'in ilk hocası Hüseyin dedenin bir latifesiydi. İhtiyar adam bu hatırayla masumlaştı. Yavaşça Allah rahmet etsin dedi. Sonra bugün galiba epeyce şey dinleyeceksiniz. Mümtaz Emin Bey'i de çağırmış. Ressam Cemil ile beraber. Yavaş sesle bu Cemil Bey'i tanımıyorum diye ilave etti. İhsan sevinç içindeydi. Olur şey değil. Bu Mümtaz. Gittikçe teşkilatını arttırıyor. Fakat nereden aklınıza geldi böyle? 3 gün sonra İstanbul'a taşınıyorum. Nuran gitmeden bir toplanalım dedi. Emin Bey'i nereden buldun? Yolda gördüm. Ressam Cemil'e de rica ettim. Hem bana Ferah Feza ayinini çalmayı vaat etti. Tevfik Bey İhsan'a eğildi. Kaç yıl evveldeyiz dersin? Sayısız zaman içinde, yani hep aynı yerde. Evet, hep aynı yerde. Kendisini yaşlı, iri cüsseli, bütün etrafına hakim bir çınar gibi hissediyordu. Bu haldeyken gelirse ölümün de ehemmiyeti yoktu. El verir ki sevdiği şeylerin arasında o kapıdan çabukça geçmiş olsun. Yavaşça öksürdü. Sesini yoklar gibi yaptı. Merak ediyorum. Emin dedenin neyiyle yine yarışabilir miyim? Kendi içinden ölmek başka şey, ölüme geçmek başka şey diye düşündü. Birbiri ardınca birkaç nesilden insanın ölümünü görmüştü. Etrafındaki orman sanki bu eski çınar iyice görünsün diye seyrekleşmişti. Bu o kadar garip olmuştu ki bir zamanlar belki de hiç ölmem diye düşünmüştü. Belki de beni unutmuştur ve böyle bir düşünce çok civan mertçe kendine güvenişine, uzvi kudretlerine ve onların beslediği o tiryakice hodbinliğine uygun bir şeydi. Fakat bu bir senedir onun için Emin Bey'in neyiyle yarış etmeyi istiyordu. Bu imtihan 15 sene evvel aklına gelmezdi. 15 sene evvel derinden çekilen tek bir ahla misafir olduğu salonlarda avizeleri çınlatır, tek bir do sesiyle karşısında duran bir bardağı çatlatırdı. Bugün Emin Bey ile arkadaşlık etmek onun için henüz her şeyin bitmediğini gösterecekti. İhtiyar adam gelirken kudümünü bile beraber getirmişti. Tevfik Bey bir senedir garip bir şekilde ölüme hazırlanıyordu. Ve bunu ömrü boyunca gösterdiği o asil sükunetle yapıyordu. Hareketlerinin mesuliyetini, yüklenmesini bilen adamdı. Şimdi de son kaderi karşılamaya çalışıyordu. Hayır, korkmuyor değildi. Hayatı çok seviyordu. İhtiyarlığa yaklaştıkça maddeden ibaret bu tesadüf rüyasının lezzetini ve güzelliğini anlamıştı. Bütün hayalleri onu bırakmış, dünyası sadece kendisi, yani çeşit çeşit hastalıkla ağırlaşmış vücudu olmuştu. Bu vücut bugün kendisini yeniden ikrar etmek istiyordu. İhsan, bugün Suat da gelecek, dedi. Mümtaz'ın yüzü asıldı. Bunu gören Macide bir çocuk saflığı ile, yapma, bana ömrümde iltifat eden tek insan. İhsan hep o sakin tebessümüyle düşüne düşüne, hoşuna gitmeyeceğini biliyordum, dedi. Fakat kendisine göre bir cazibesi, bir nevi zekası olduğu muhakkak. Ama nereye sarf edeceğini bilmeyen takımdan. Belki de onun için rahatsız. Bana hep bir yığın duvara başını çarpıyor gibi geliyor. Seni geçen günü Beyoğlu'nda görmüş, tanımamışsın. Mümtaz hiddetten çıldırır haldeydi. Tanıdım. Fakat o kadar fena vaziyetteydi ki selam verirsem rahatsız ederim sandım. Sonra içinden, daha bakalım ne alçaklıklar yapacağım, nerelere kadar düşüneceğim diye diye küçük meyhanedeki tesadüfü, kadife mor şapkalı kadını, düşülecek çocuğu, hepsini teker teker anlattı. Bir kuyuya düşmüş gibiyim. Merdivenden inerken o kadar sinik bir gülüş vardı ki, hele şükür bu işi de atlattık der gibi kadının arkasından el ovuşturması ve Mümtaz ellerini beceriksizce ovuşturdu. Yaptığının korkunç bir şey olduğunu biliyordu. Yüzünde bir tiksinti işaretiyle sustu. Bütün hikayenin devamı müddetince Nuran'ın yüzüne bir kere bile bakmamıştı. Adeta gözleri yerde konuşmuş, zaman zaman başını kaldırarak ancak insana bakabilmişti. Demek böyle ha? Halbuki o senin alkole düşkünlüğünden bahsediyordu. Galiba çok içiyor, diyordu. Mümtaz, hayatın meydanda, der gibi bir işaret yaptı. İçinde acayip bir üzüntü vardı. Nuran'ı darılttığını sanıyordu. Melun, melun. Fakat niçin bu kadar helecan içindeyim? Nasıl aşk birdenbire yine zalim çehresini takılmıştı? Beni kendine benzetti. Bir adım daha. Ve senin yüzünden bakalım başıma daha neler gelecek, der gibi genç kadına adeta kinle baktı. Nuran'ın yüzü kayıtsızlığın ta kendisiydi. Fakat Mümtaz da göz göze gelince gülümsedi. Bize ne Mümtaz, elin adamından. İhsan sözü değiştirmeye çalıştı. 3 sene evvel bu yokuş benim için yoktu. Fakat şimdi hala yorgunluğum geçmedi. Daha gençsin ağabey. Hayır, genç değilim. Zaten ben hiçbir zaman genç olmadım. Sen de olmadın. Babam bizim aile başı önünde doğar derdi. İçini çekti. Genç değilim fakat zindeyim. Kollarını yukarıya doğru jimnastik yapar gibi uzattı. Sonra göğsünün üstüne bir nevi kuvvet ifadesiyle kendi vücudundan başka bir şeyi sıkar gibi kavuşturdu. Mümtaz atletik formun güzelliğini dikkatle seyrediyordu. Hareketlerinde adeta geçen zamana meydan okuyan bir hal vardı. İnsan için asıl saadet bu. Anladın mı Mümtaz? Sonunu bile bile ve o sona rağmen kendisini idrak etmek. Basit bir jest değil mi? Kollarımı göğsümün üzerinde kavuşturuyorum. Adalelerimi yokluyorum. Basit bir şey. Fakat bütün ölüm çarkına rağmen kendimi ikrar ettim. Varım diyorum. Fakat yarın olmayabilirim. Yahut bir başkası, bir budala, bir bunak olabilirim. Fakat şu dakikada varım. Varız, anladın mı Mümtaz? Varlığını sevebiliyor musun? Uzviyetine dua edebiliyor musun? Ey gözüm, ey boynum, ey kollarım, karanlık ve aydınlıklarım, size şükrediyorum. Bu dakikanın sarayında, bu anın mucizesinde beraberce var olduğumuz için, sizinle bir andan öbürüne geçebildiğim için, anları birleştirip düz ve yekpare zaman kurabildiğim için. Macide içini çekti. Varlık yalnız Allah'ın değil midir İhsan? Mümtaz çocukluğunda yaptığı gibi onun sesini gözlerini kapayarak dinlemek istiyordu. İçinden mırıldandı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Elbette Macide, ama biz de varız. Biz de varız. Belki biz var olduğumuz için o kuvvetle var. Macide'yi nasıl buldun Mümtaz? Latif. Latif ve güzel. Gittikçe gençleşiyor. Macide kahkaha ile güldü. Ben de yaşlandım galiba İhsan. Methedilmek hoşuma gidiyor artık. Evvelki akşam Suat, Sonra sözünü bitirmeden Mümtaz'a döndü. Mümtaz, bugün kanatlarından biri yandı. Farkında mısın? Mamafi, pek merak etme. Bugün ilk defa oluyorsa ehemmiyeti yok. 3 defa için zararı yokmuş. Fakat 4.sünde İhsan karşısına baktı. Bunu sen mi uydurdun? Yok, büyük annem söylerdi. Kitapta yazılıymış. Nuran içeriden yeni geldiği için konuşmayı öğrenmek istedi. Nedir kitapta yazılı olan? Macide, Mümtaz'a bugün kanatlarından biri yandı. Farkında mısın diyor. Ama 3 defa çıkarmış. Sakın üzülme Nuran. Ayaklarım daha yere basmıyor. Hakikaten ben Mümtaz'a arkasında bir çift kanat görmeden hiç bakmadım. Ama ta çocukluğundan beri onu Galatasaray'a hafta sonunda almaya gittiğim günlerde bile kapıdan ilk önce kanatlarını görür gibi olurdum. Nuran gülüyordu. Mümtaz seni ne kadar şımartmışlar. Sonra sahibi olmadığı için ve içinde bir sesin olamayacağını durmadan söylediği bu evde misafir ev sahibi oyununu oynamasına hayret ederek kendisine kızdı. İstanbul'un en güzel günlerini yaşıyoruz. Bu sonbahar emsalsiz oluyor. Nuran'a döndü. Mümtaz'a bakmayın. O sonbaharda kış yağmurunu düşünerek üzülür. Bilir misiniz bütün bunlara sebep nedir? Mümtaz'a muhabbetle bakarak güldü. Çok örtünmesi. Ben çocukluğunda hep ona nasihat ederdim. Mümtaz, çok örtünme. Çok örtünenler çok hülya kurarlar. Mümtaz, bir günde ömrünü kaç defa yaşarsın? Vallahi bilmem ama bazen 5-10 defa. Fakat şimdi değil artık. Hah, şimdi anı yaşamayı, onunla kalmayı öğrendin demek. O halde benim yapamadığımı Nuran yaptı. Allah razı olsun Nuran'dan. Sonbahar büyük ve altın bir meyve gibi bütün olgunluğu ile gözlerinin önündeydi. Onu bütün hastalarıyla tadıyor, zamansız zamana hafızaya mal etmek istiyordu. Duvarı alçatsanız deniz görünür mü? Hepsi birden bahçenin duvarına döndüler. Kırmızı sarmaşıklar baştan başa orada küçük bir akşam hazırlamışlardı. Nuran biraz daha bu güzel akşamı ve onun etrafa getirdiği hatıra sıcaklığını kurtarmak için acele acele cevap verdi. Hayır, görünmez. Tam sırtın üstünde değiliz. Önümüzde karşıki evlerin düzlüğü var. Ondan sonra da meyil çok hafif iniyor. Nuran bahçe için güzel bir proje yaptı. Mümtaz'ın gözleri masasının üstünde duran desenlerin yarı çocuk kompozisyonunu hatırladığı için şefkatle doluydu. Benden 2 yaş büyük diye üzülüyor. Halbuki ben onu bazen çocuğum gibi seviyorum. Tevfik Bey humurdandı. Dışarıyı görmek isteyen dışarıya çıkar. Denizi görmek isteyen sahile gider. Bahçe böyle daha iyi İhsan. İhsan, yalnız mevsim çiçeklerimiz az. Sen güle düştün. Bütün yaz bu bahçeyi tanzim etmek hevesiyle hülyalar kuran Nuran etrafına bakındı. Çoktan beri Nuran kendi içinden bu bahçeye ilk geldiği günü, arıların vızıltısını, camekandan seyrettikleri kısa yağmuru ve Mümtaz'ı tanımanın verdiği acayip hislere karışan, onların bahar kasırgası olan nokturnu hatırladı. Debussy'nin musikisinden hatırladığı kadın sesleri yabani, beyaz güller gibi hafızasında dağılıyordu. Bizim iklimin çok güzel mevsim çiçekleri var. Her nevi hatmi, gece safaları, gramofon çiçeği, zülfü avruzlar, begonyalar başını göğe kaldırdı. Bu ışık çiçeksiz kalmamalı.